Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2007 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ehl-i Beyt Muhabbeti başlıklı yazısını sunacağız. Allah Teala'yı sizi nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. Muhabbet ve dostluk hislerdeki ve hallerdeki müştereklikten kaynaklanır. Müştereklik ne kadar çoksa muhabbet de o nispette artar. Cenab-ı Hak cemali sıfatlarını kendilerinde müşahede ettiği kullarını daha çok sever ve onları hususi yakınlık ve dostluğuna mazhar kılar. Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı içinde Hazreti Yusuf'a gönlünün daha çok meyletmesi, onda kendi duygu, düşünce, istidat ve hususiyetlerini daha fazla görmüş olmasındandı. Yani dostluk, sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesinden kaynaklanır. Tıpkı bunun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hal ve vasıflarının en üst seviyede müşahede edildiği mübarek zevat da onun en yakınları olan muhterem ailesi yani Ehl-i Beyt'idir. Zira Ehl-i Beyt, nebevi güzellikleri yani Hazreti Peygamber'in yüzündeki nuri melahati, sözlerindeki fesahati, hareketlerindeki letafeti, beyanındaki fevkalade belagati, müstesna bir yakınlık mazhariyetiyle müşahede eden güzide şahsiyetlerdir. Onlar haliyle hallendikleri, ahlakıyla ahlaklandıkları, terbiyesi altında yetiştikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdikleriydi. Bu yüzden o aziz şahsiyetler, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sevgisine layık olabilmek, onun muhabbetinden hiçbir zaman mahrum kalmamak uğruna, ömürleri boyunca nice ağır bedelleri seve seve ödediler. Onun geçtiği çile ve ızdırap çemberinin bir benzerinden onlar da geçtiler. Zira insan en büyük bedeli muhabbet duyduğu şeyler uğruna öder. Bu fani alemde ödenen en ağır bedel de ilahi muhabbetin bedelidir. İşte ilahi muhabbetinin bedelini büyük bir iman vecdiyle ve zevkle ödeyebilen İslam kahramanları içinde Ehl-i Beyt müstesna bir zirve teşkil eder. Varlık nuru Hazreti Peygamber'in mübarek ev halkı, nebevi ahlak, ilim, irfan ve faziletlerle yoğrularak şahsiyet kazanmış şerefli nesep. Hazreti Peygamber'e muhabbet ve bağlılıkta ihlas ve takva abidesi olan ümmetin efendileri Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i Beyt, evveliyetle Peygamber Efendimiz'in aile fertlerini ifade etmektedir. Bu manada Ehl-i Beyt, Resul-i Ekrem Efendimiz ve ailesi Hazreti Ali, Cafer, Akil, Abbas ve aileleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam getirmek, nasıl bütün müminler üzerine bir vecibe ise, Ehl-i Beyt'e hürmet ve muhabbetle bağlı bulunmak da bütün müminlerin vazifesidir. Çünkü insanoğlunun bir kimseye duyduğu muhabbetin en tabii neticesi, sevdiğiyle alakalı olan herkes ve her şeyin bu muhabbete dahil olmasıdır. Bunlar şahıslar da olabilir, eşya da olabilir, davranışlar da olabilir, coğrafya da olabilir. Mesela bir kimseyi çok seviyorsanız, o kimseye mahsus hal ve hareketleri kimde görseniz, sevdiğiniz kişiyi hatırlarsınız. O hal ve hareketlerin sahiplerini de sırf sevdiğinizi hatırlattığı için muhabbet daireniz içine alırsınız. Bu netice muhabbetin derecesine göre tecelli eder. Yüksek bir muhabbette sevilenin oturması, kalkması, hatta giyim kuşamına ait hususiyetler bile gönülde tesir oluşturur. Nitekim Peygamber Efendimizin mübarek sakalı şeriflerine ve hırkalarına tazim ve muhabbet de bu haleti ruhiyenin eseridir. Bu sebepledir ki Allah'a muhabbet, sevme fiilinde nihai bir zirvedir. Bir sonraki zirve ise yaratılışımıza vesile olması sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbettir. Muhabbeti Resulullah'la yoğrulanlar, yukarıda ifade ettiğimiz gerçekler etrafında, Ehl-i Beyt'i de sevmenin neşesi içinde onların güzel hallerine ram olurlar. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ile Medine arasındaki Hum suyu başında ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra bize nasihatte bulundu. Sonra da şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine icabet edip gideceğim. Size iki mühim şey bırakıyorum. Biri insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona yapışın ve sımsıkı sarılın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Kur'an-ı Kerim'e bağlılık hususunda bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Size bir de Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum. Allah'tan korkun da Ehl-i Beyt'ime hürmet gösterin. Allah'tan korkun da Ehl-i Beyt'ime hürmet gösterin. Yanındakiler Zeyd radıyallahu anha, Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyt'i kimlerdir ya Zeyd? Hanımları da Ehl-i Beyt'ten değil midir diye sorunca o, hanımları da Ehl-i Beyt'indendir. Fakat onun asıl Ehl-i Beyt'i, kendisinden sonra da sadaka almaları haram olan Ali, Akil, Cafer ve Abbas'ın aileleridir, dedi. Bir de manen Ehl-i Beyt'ten olma durumu mevzu bahistir. Nitekim Selman-ı Farisi radıyallahu anh, her haliyle o kadar güzel bir İslam şahsiyeti sergiliyordu ki, Ensar da, Muhacir de, Selman bizdendir diyerek onu paylaşamaz olmuşlardı. Peygamber Efendimiz, Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir buyurarak onu tatif etti. Demek ki Ehl-i Beyt'ten olmanın en mühim şartı takvadır. Yani zahiri manada Ehl-i Beyt'e mensup olmanın yanında bir de manen ve ruhen Ehl-i Beyt'ten olmak vardır. Buysa mümin gönüller için mertebelerin en şereflisidir. Bu meyanda ashab içinde yüksek fazilet ve takvasıyla maruf olan Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın hali de güzel bir misaldir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak gönderirken onu uğurlamak için Medine'den dışına kadar beraberinde gitmişti. Hazreti Muaz binek üzerindeydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ise yürüyordu. Ona bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra, ''Ey Muaz, belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. İhtimal ki şu mescidimle kabrime uğrarsın.'' buyurdu. Bu sözleri duyan Muaz radıyallahu anh ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ağlama ey Muaz.'' buyurdu ve sonra yüzünü Medine'ye çevirerek, ''İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir.'' buyurdu. Bu hususta diğer bir misal de Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'tır. Nitekim bir gün Ali ve Abbas radıyallahu anhuma Allah Resulüne gelerek ehlinden en çok kimi sevdiğini sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızım Fatıma'yı buyurunca bu defa, ama biz kadınların en sevgili olanını sormuyoruz ya Resulallah, dediler. Bunun üzerine de Efendimiz aleyhissalatu vesselam şu karşılığı verdi. Ehlimin bana en sevgilisi, Allah'ın ve benim nimetime mazhar olan Üsame bin Zeyd'dir. İşte böylece, şüphesiz benim dostlarım müttakilerdir buyuran Fahri Kainat Efendimiz, kendisine yakınlığın en mühim şartının Allah katında da yegane üstünlük sebebi olan takva olduğunu beyan etmiştir. Hakim et-Tirmizi, Allah dostlarının da daima zikri ilahi üzere bulundukları için manen ehl-i beyt'ten sayıldıklarını, lakin bunun sulbi bir yakınlık olmayıp kalbi ve manevi bir yakınlığı ifade ettiğini bildirir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zikrini ikame edip insanların kalbine yerleştirmek için gönderilmiştir, der. O halde kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi muktezasınca, Efendimiz aleyhissalatu vesselama yakın olmak, onun dostluk halkasına ve ehli beytine dahil olmak için en başta gönlümüzün Allah korkusu ve muhabbetiyle dolu olması, yani kalbimizin Allah ve Resulü ile beraber olması icap etmektedir. Bu halin en net alameti de ibadet ve davranışlarımızda kendine gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şefkatle üzerlerine titrediği aile efradının insanlığa numune olacak seviyede bir takva hayatı yaşamalarını arzu ediyordu. Son derece aziz tuttuğu ehl-i beytini, dünyada da ahirette de bu izzet içinde yaşatacak bir tevazu, sadelik ve letafetle daima ihlas ve derin bir takvaya sevk ediyordu. Asıl hayat, ahiret hayatıdır buyurarak, bazen mübah olan hususlarda bile dünya meyli başlar endişesiyle onları başkalarından daha fazla züht, riyasat ve takvaya yönlendiriyordu. Fahri Kainat Efendimizin kızı Fatıma validemize apayrı bir muhabbeti vardı. Hiçbir kız babasını Fatıma validemizin Peygamber Efendimiz'i sevdiği kadar sevemez. Hiçbir baba da kızını Peygamber Efendimizin kızı Fatıma'yı sevdiği kadar sevemez. Bu sebeple her ailede bir Fatıma isminin bulunmasının Efendimiz'e yakınlık bakımından bir bereket ve rahmet olacağı kanaatindeyiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş, onu sevindiren beni sevindirmiş olur, buyurup onun cennet hanımlarının en faziletlilerinden olduğunu müjdelerken, diğer taraftan da Hazreti Fatıma'ya peygamber kızı olmasına güvenerek ahiret kurtuluşu hususunda gaflet göstermemesi gerektiğini de her fırsatta tembih ediyordu. Ey Fatıma! Kendini cehennemden kurtarmaya bak. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle kıyamette de sizinle alakamı kesmeyeceğim. Aile efradı içinde en çok Hazreti Fatıma'yı sevmesine rağmen, onun dünya nimetlerini asgari seviyede ve riyazat hali içinde kullanmasını isteyen Peygamber Efendimiz, fazla imkanların infak edilmesini arzu ediyordu. Gönüllerinde dünyaya karşı en ufak bir meyil doğmasına dahi mahal vermiyordu. Böylece sevgili kerimesini daima Allah'a ve ahirete yönlendiriyordu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma'da bir gerdanlık gördü. O ince ve zarif hanım, babasının memnuniyetsizliğini kavramakta gecikmedi. Derhal gidip o gerdanlığı sattı ve kendisi de muhtaç olduğu halde müstani davranarak parasıyla bir köle alıp azat etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızının bu şefkat ve merhametinden son derece memnun oldu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha zayıf ve naif bir hanımdı. Ev işleri ise hayli yorucuydu. Hazreti Fatıma ocağı yakar, yemek pişirmeye çalışırdı. Bazen ateş üflerken çıkan kıvılcımlar benek benek elbisesini yakardı. Evi süpürmekten üstü başı toz toprak içinde kalırdı. Un öğütmek için değirmen taşını çevirmekten ellerinin, su taşımaktan da sırtının yara içinde kaldığı zamanlar olurdu. Bir ara Allah Resulüne savaş esirleri getirilmişti. Hazreti Fatıma, onlar içinden kendisine bir yardımcı vermesini babasından talep etti. Lakin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadaki en sevgili varlığı olan kızı Fatıma'yı yine ebedi saadete yönlendirerek, "Ey Fatıma, Allah'tan ittika et, Allah'ın farzlarını huşuyla eda et, ailenin işlerini yap, yatağına girince 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Böylece hepsi 100 yapar. Bu senin için hizmetkardan daha hayırlıdır," buyurdu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha büyük bir teslimiyet ve rıza hali içinde "Allah'tan ve Resulünden razıyım," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu kadar aziz tuttuğu kızına bir hizmetkar vermekten müstani kaldı. Diğer bir rivayette Efendimizin şunları da söylediği nakledilmektedir. "Vallahi ehli suffe açlıktan midelerine taş bağlar ve ben de onlar için harcayacak bir şey bulamazken size hizmetkar veremem. Esirlerin karşılığında alacağım fidyeleri ashab-ı suffe için harcayacağım." İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam evladını böylesine mütevazı bir yaşantı içinde yetiştirmişti. Zira o Fatıma validemiz ki Ehl-i Beyt'e altın silsilelere, yani Şah Geylanilere, Bahaeddin Nakşibendilere, Ahmet er-Rıfaillere ve daha nice evliya, asfiya, ebrar ve mukarrabine ana olacak ve ümmetin hanımlarına da nezih hayatıyla örnek teşkil edecekti. Fahri Kainat Efendimizin aile efradına manevi terbiye vermesi ve onları ebedi hayata hazırlaması hususundaki diğer bir misal de şöyledir. Ahzab suresinden: "Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Hem bakarınızla evlerinizde durun da evvelki cahiliye çıkışı gibi süslenip çıkmayın. Namaz kılın, zekat verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor." Ahzab 32-33. Ayetleri nazil olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay boyunca sabah namazına giderken tedbir mahiyetinde Hazreti Fatıma'nın kapısına uğramış ve "Namaza kalkın ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor," buyurmuştur. Yine ebedi hayatın en mühim sermayelerinden biri olan teheccüd namazı için yorgunluk sebebiyle kalkamamaları ihtimaline binaen Peygamber Efendimiz bazı geceler Hazreti Ali ile Fatıma'nın kapısını çalar, teheccüd vaktinin geldiğini hatırlatırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, "Aile fertlerine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şefkatli kimse görmedim." Bu ifade aynı zamanda aile halkını Peygamber Efendimiz'den daha güzel yetiştiren kimse yoktur demektir. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ehl-i Beytine peygamber ailesi olmaları sebebiyle takva hayatını en titiz ve mükemmel ölçüler dahilinde yaşatarak etraflarına da örnek olmalarını telkin ediyordu. Bu sayededir ki Allah'ın bizzat terbiye ettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bütün peygamberlerin efendisi olduysa, Resulullah'ın özel terbiyesine mazhar olan Ehl-i Beyt de diğer insanların seyyid ve seyyideleri olmuştur. Allah Resulü'nün manevi terbiyesi altında yetişerek onun ruhani hayatının tercümanı olan Ehl-i Beyt imamı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın nebevi ahlakı aksettiren sayısız faziletlerinden biri şöyledir. Bir gazada Hazreti Ali bir düşman neferin altına almış, onu öldürmek üzereydi. Ölümün pençesine kendisini kaptıran adam, acizlik içinde iğrenç bir davranışa meylederek Hazreti Ali'nin nurlu ve mübarek yüzüne tükürdü. Ehl-i Beyt bahadır olan Allah'ın arslanı Hazreti Ali, o an nefsinin galebesinden endişe ederek birdenbire durdu ve elindeki kılıcı yere indirip düşmanını öldürmekten vazgeçti. Bu hale kafir pek şaşırdı. Hayret ve merakla sordu. ''Ya Ali, beni tam öldürecekken niye durdun? Niçin öldürmekten vazgeçtin? Ne oldu ki şiddetli bir hiddetten tarifsiz bir sükuna geçtin? Bir şimşek gibi çakmaktayken bir anda fırtınasız, sakin bir hava gibi duruluverdin.'' Hazreti Ali şöyle dedi. ''Ben cihadımı yalnız Allah rızası için yaparım. Buna da asla nefsimi karıştırmam. Sen yüzüme tükürmekle beni kızdırmak ve hakaret etmek istedin. Ben o an hiddete kapılsaydım, seni nefsime tabi olmak gibi bir mümine asla yakışmayan adi bir sebeple öldürecektim. Halbuki ben gururumu tatmin için değil, Allah için gaza etmekteyim.'' Neticede bu ulvi ahlak karşısında o düşmanın gönlü dirildi. Hazreti Ali'nin bu fazilet dolu halinden hisse alarak imana geldi. İşte Ehl-i Beyt terbiyesinin sayısız bereketlerinden biri. Zira onlar alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü'nün etrafında muhabbetle kenetlenmiş ve onun haliyle hallenmiş gönül insanlarıydılar. Tıpkı gül, karanfil ve nadide çiçeklerle bezenmiş bir bahçe üzerinden esen sabah melteminin, gittiği yerlere o bahçenin ferahlığını yansıtan latif raihalar götürmesi gibi, Allah Resulü'nün manevi terbiyesi altında kemale eren Ehl-i Beyt de, onun ruhaniyetini kendisinden sonraki nesillere büyük bir ihlas ve sadakatle tevzi etmişlerdir. Bir mumla sayısız mumların yakılması misali, Allah Resulü'nün nurunu asırlar ve nesiller boyunca devam ettiren feyz ve ruhaniyet kandilleri olmuşlardır. Öyle ki o kandillerden biriyle aydınlanma bahtiyarlığına erenler, o nurun ilk kaynağı olan Efendimiz aleyhissalatü vesselama vuslatın hazzını tatmışlardır. Nitekim Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'tan gelen bütün tasavvuf silsilelerinin feyiz merkezini de Ehl-i Beyt imamı Cafer Sadık Hazretleri teşkil eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de Cafer Sadık Hazretleri'nin en mümtaz talebesi ve manevi evladıydı. Cafer Sadık Hazretleri'nin kendisi için nasıl bir feyiz kaynağı olduğunu, onunla geçen zamanlarını kastederek, "Son iki yılım olmasaydı, Numan helak olmuştu" sözleriyle ifade etmiştir. İşte Ehl-i Beyt, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halini, evsafını, ahlakını asırlara ve nesillere taşımakta müstesna bir zirvedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor" buyurarak Ehl-i Beyt'i tezkiye ve tebriye ettiğini bildiriyor. Yani Ehl-i Beyt'i bizzat Cenab-ı Hak terbiyec ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aile efradını candan sever, ümmetinin de onları sevmesini arzu ederdi. Nitekim şöyle buyurmuştur. "Allah Teala'yı sizi nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin." Allah Resulü'nde fani olan Ebu Bekir radiyallahu anh, Ehl-i Beyt'e hürmet ve muhabbette de örnek bir şahsiyettir. O buyuruyordu ki, Ehl-i Beyt'ine karşı edepli olmak suretiyle de Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama hürmet ediniz. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınları kendi yakınlarımdan bana daha sevgilidir. Ehl-i Beyt sevgisi o kadar mühim bir vazifedir ki Rabbimiz namazlarda tahiyyattan sonra okuduğumuz salli barik dualarında Ali Muhammed diyerek Ehl-i Beyt içinde dua etmemizi murad etmiştir. Namazlarda teşehhüdün hatimesi kılınan ve Ali Muhammed için yapılan dua şüphesiz ki onların makamlarının yüceliğini gösterir. Tazim ve hürmetin böylesi başka bir aile için mevzubahis değildir. Bazı kasıtlı kişilerin ve gafillerin ithamlarına karşı eğer Ali Muhammed'i sevmek rafizilikse, insü cin şahit olsun ki ben rafiziyim diyen İmam Şafii Hazretleri yine bu husustaki duygularını şöyle ifade buyurmuştur. Ey Resulullah'ın ehli beyti! Sizi sevmek Allah'ın Kur'an'ında inzal ettiği bir farzdır. Size en büyük medarı iftihar olarak kafidir ki, size salat etmeyenin namazı kabul değildir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muhabbetle bağrına bastığı, şefkatle öpüp okşadığı, namazlarında bile mübarek sırtına aldığı aziz torunu, Hazreti Hüseyin'e karşı işlenen cinayet, İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biridir. Bu cinayetin İslam dünyasının bağrında açtığı yara hala kanamaktadır. Bu vahşiyane cinayeti işleyenlerin her biri Allah'ın ayrı bir gadabına duçar olmuştur. Hazreti Hüseyin Efendimizin hunharca katli İslam dünyasında o kadar nefretle karşılanmıştır ki o devrin hükümdarı olan Yezid'in adı hakaret olarak kullanıla gelmiştir. Çünkü o menfur cinayete hangi mezhepten olursa olsun her Müslümanın yüreği feryat halindedir. Buna göre aslında Sünniler ve Şiiler arasında herhangi bir husumet sebebi yoktur. Varmış gibi gösterilmesi kötü niyetli insanların tahriklerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla bugün her iki tarafta birbirlerine hiçbir şekilde husumette bakmamalıdır. Bugün bilhassa müminler ancak kardeştirler hükmü etrafında kenetlenmek şarttır. Bu hususta ümmeti Muhammed'in tevhidini birlik ve beraberliğini bozacak tarzda kuru çekişmelere prim vermek, tartışma ve çatışmalara girmek, en başta o aziz neslin mübarek ruhunu incitecek hareketlerdir. Bilhassa yersiz taassuplar tarihten beri daima zarar verici olmuştur. Zira en ufak bir sürtüşme bile ümmeti Muhammed'i bölmek isteyen İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek demektir. Bu hususta sahip olmamız gereken en güzel hal, iman firasetiyle uyanık davranıp gereksiz yere gıybet ve münakaşalardan uzak durmaktır. Bunda muvaffak olmamız için Kur'an ve sünnet yanında sarsılmaz bir ortak noktamız daha vardır ki o da Ehl-i Beyt muhabbetidir. Peygamber Efendimizin de bizzat emrettiği bu muhabbet her Müslümanın gönül ufkudur. Bu sebepledir ki ecdadımız Osmanlı, Ehl-i Beyt'i daima el üstünde tutmuş, saygıda kusur göstermediği gibi onlara hürmet ve muhabbetin nasıl olması gerektiğine dair ümmete örnek olacak davranış güzellikleri sergilemiştir. Ehl-i Beyt'e hizmeti kıymetli bir vazife saymış ve onların şeref ve izzetinin muhafazası için nakibül eşraflık diye resmi bir müessese geliştirmiştir. Bizler de o mübarek ecdadın torunları olarak Efendimiz'e layık olabilmek için onun bizlere bıraktığı iki büyük emanet olan Kur'an ve Ehl-i Beyt'in muhabbetiyle kalplerimizi ihya etmeliyiz. Güzel ahlak ve muamelatımızla onu örnek almalıyız. Bunun için de en başta Peygamber Efendimizin, onun âl ve ashabının haliyle kendi halimizi mizan etmeliyiz. Ya Rabbi, gönüllerimize Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'inin, güzide ashabının ve onların izinden giden hak dostlarının ruhaniyetlerinden hisseler ihsan eyle. Amin. Değerli dinleyenler, bugün Sesli Dergi programında Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2007 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye ait olan Ehl-i Beyt Muhabbeti başlıklı yazısını sunduk ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.